Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. 5-6 programdır, belki daha fazla, artık rakamları da hatırlamıyorum. Fatih Sultan Mehmet'i ve Fethi konuşuyoruz. Fethin öncesini konuştuk, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsını konuştuk, Fethi sonrasında yaşanan gelişmeleri konuştuk. Bu programımızda da yine Fethin Avrupa'daki en büyük etkilerinden birini, ki bu etkiler bir süre sonra dünya tarihini de çok önemli şekilde değişikliklere sebep olacak etkilerdi. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada programımızın girişinde söylemiş olayım, bunu sosyal medyadan da paylaşacağım. Okay Tiryakioğlu'nun Kuşatma 1453 isimli bir romanı var. Bu roman 2009'da yanılmıyorsam, şimdi kendisine soracağım, 2009'da basılmıştı ilk baskısı. Hakikaten bu programda konuştuğumuz konuların romanlaştırılmış hali bu kitapta bulunuyor. Ben aslında benim hatam, çok önce okumam gerekiyordu bu kitabı ama araya giren başka işler ve başka okumalar sebebiyle bu kitabı biraz okumasını gece bırakmış oldum. Sizlere tavsiye ediyorum. Sanki Fatih Sultan Mehmet Han'ın Okay Tiryakioğlu sanki onun vücuduna girmişti, oradan konuşuyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Sanki işte o lağımcıların tünelleri kazarken, o surların altındaki tünelleri kazarken yaşadıklarını okuduğunuzda sanki o lağımcılardan biriymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu kitap çok önemli bir kitap, çok güzel bir kitap. Okay Tiryakioğlu'nun diğer kitapları gibi, onu ısrarla söyleyeyim, bu kitabı tavsiye ediyorum. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim.
Biraz geniş bir girizgah yaptım, kusura bakmayın.
İyi yaptın.
Şimdi bu, önce şunu sorayım, yani soracağım dedim. Bu kitap Kuşatma 1453 ilk baskısını 2009'da yaptı değil mi abi?
Nisan 2009.
Evet.
İbrahim'ciğim.
Evet. Benim elimdeki baskısı 11. baskı abi. Gerçekten daha çok fazla baskıları hak ediyor. Çok değerli ve kıymetli bir kitap.
Eyvallah, sağ olun.
Elinize sağlık abi. Şimdiden de bunu
söyleyeyim.
Tabii
daha sonra benim bir de Fatih isimli bir romanım var İbrahim'ciğim, daha sonraki yıllarda.
Onu tamamlayıcı gibi biraz aslında.
Onu tamamlayıcı. Fethin öncesi, sonrası, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı son gününe kadar, ta Otranto'nun fethinde ve vefatına kadar olan süreci bütünüyle işlediğim bir roman.
Eyvallah abi. Zaten daha önce bir buçuk sene kadar önce sizi yine programımıza konuk etmiştik. Bunlarla ilgili konuşmuştuk ama
evet.
Kuşatma 1453 hakikaten böyle belki bir sene, iki sene üzerine konuşulacak bir kitap.
Eyvallah.
Ki siz biraz tevazu göstererek, hani benim aslında işte acemilik döneminde yazdığım bir roman diyorsunuz ama yani bu roman böyleyse ustalık döneminizde yazdığınız romanları da gerçekten merak ediyorum doğrusu. Onları da okuyacağım.
Sağ olun efendim, inşallah okuyunca değerlendirsin inşallah.
İnşallah, çok teşekkürler. Abi şimdi İstanbul'un fethinin Avrupa tarihi açısından ve genel çerçevede dünya tarihi açısından en önemli etkilerinden bir tanesi coğrafi keşiflerdi ki bunlarla ilgili de konuşmaya başlamıştık. Biraz da toparlayıcı olması anlamında buradan devam edelim. Coğrafi keşiflerin Avrupa'ya getirdiği zorunluluklar nelerdi abi?
Şimdi Avrupa bu en önemli İpek Yolu'nun su limanı, en büyük limanı olan İstanbul'un kaybından sonra büyük bir ekonomik darboğazın artık yaklaştığını gördü İbrahim'ciğim. Çünkü artık bütün ticaretin ana ekseni Osmanlı ülkeleri içerisinde kalmıştı. Buna karşı hamleler yapmak zorundaydı. Ve fetihten sonra pek çok kıymetli düşünür ve bilim adamı İstanbul'dan, o zamanki Konstantinopolis'ten ayrılmış, Roma'ya gitmiş. Ve bunların yanlarında çok kıymetli el yazmaları ve kitaplarla birlikte Roma'ya gitmişler.
Hı hı.
Zaten başlamış olan aslında 1350'lerde ilk başlangıç tarihi olarak adlandırılır ve Petrarca dönemi olarak adlandırılır. Avrupa'da Rönesans'ın başlangıcı 14. asrın ortalarıdır. Bu Rönesans sürecini hızlandırıcı bir etkiye sebep olmuştur Konstantinopolis'ten ayrılan bilim adamları ve düşünce adamları. Şimdi tabii Rönesans'ın getirdiği o özgürlükçü düşünce anlayışı içerisinde artık Hristiyan halklar kendilerine sadece düşüncede değil, dini yapılarda da bir özgür hissetmek. Kilisenin, Vatikan'ın, dolayısıyla Vatikan'a bağlı bütün coğrafyalardaki kiliselerin kendilerine hayat sistemlerini, yaşam sistemlerini dikte ettirmesi ne karşı bir tür uyanışa giriştiler.
Bu abi bu hadise bir başkaldırı, Katolikliğe ve Papalığa bravo. Karşı bir başkaldırı diyebilir miyiz?
Bravo, aynen öyle, aynen öyle İbrahim'ciğim. Geçtiğimiz sohbetlerin birinde bahsetmiştik, 1517'de ilk defa Luther'in, Martin Luther'in Wittgenstein Üniversitesi'nin girişine, kapısına bir rivayet dedi, kilisesinin, üniversitedeki kilisenin kapısına bu manifestosunu, yani protestanlığın ilkelerini içeren manifestosunu astığı günlerde Vatikan'da ve İtalya'da Trento'da bir Trento konsülü isminde bir konsül topladı. Hı hı. Ve bir karşı reform organize etmeye çalıştı İbrahim'ciğim. Bu çok neticeye ulaşmasa da o dönemde Katoliklerin ilk defa artık gücün kendi ellerinden gitmeye başladığını görmeleri açısından çarpıcı bir dönemin başlangıcıdır. Hı hı. İtalya'nın büyük aileleri ve büyük sermayesini uzun müddet daha elinde tutacak olan Vatikan ve Papalık öncelikle okullaşmaya girişti tüm Avrupa çapında. Özellikle güneyini elinde tutuyordu ki halen bugün olduğu gibi.
Evet.
Fakat Orta ve Kuzey Avrupa'nın elinden kurtulması, elinden çıkmasına neticede çok mani olamadı. Ama buna karşı Trento konsülünde alınan kararlarla buna karşı da bir direnişe geçti. Fakat reform hareketinin getirdiği bu protestan düşünce daha sonraki 200 yıl içerisinde gelecek olan da aydınlanma felsefesinin de başlangıcını oluşturacaktı. Bunlar eski Yunan döneminde antik Yunan'dan başlayarak aslında Rönesans'la birlikte asıl fitili ateşlenen Hümanizm hareketinin de bir olgunlaşma çağına dönüştü İbrahim'ciğim. Yani artık bu insanlar, Avrupalılar, bilhassa Orta ve Kuzey Avrupalılar Orta Çağ'ın o skolastik düşünce denilen, yani bu İtalyanca kökü scolare'den gelen okul, yani verili a priori dedikleri felsefecilerin verili düşünceyi reddeden, artık araştırılmadan, sorgulanmadan ve bir sonraki aşamada aydınlanma döneminde laboratuvarlara sokulmayan hiçbir gerçeğin kendi hayatlarında yer etmeyeceğini, edemeyeceğini ve buna baş kaldıracaklarını apaçık bir şekilde göstermiş oldular.
Evet.
Karşılıklı olarak zaten birbirlerini aforoz ettiler. Bu iki düşünce Fransa'da Calvin'le birlikte büyüdü. İngiltere'de 16. asrın ikinci yarısından itibaren Anglikan Kilisesi'nin 8. yarının kurulduğu Anglikan Kilisesi'nin doğuşuyla birlikte de bu iki grup birbirlerini aforoz ettiler. İrlanda sadece kuzeyde, en kuzeyde diyelim, Katolik bağlılığını sürdürdü. Fakat hiçbir zaman bir Kuzey Avrupalı olarak da görülmediler. İngiltere'nin ilerleyen yüzyıllarda da İrlandalılar üzerinde kurdukları o baskı, o özellikle sanayi devrimiyle birlikte artık 18. asırda özellikle İrlandalıları bilhassa ve kasten günde 17-18 saat özellikle çocuk işçi çalıştırarak o yeni endüstrinin kurulmasıyla devasa fabrikalarda, kömür ocaklarında resmen bir haftanın 7-24 izinsiz, haksız, hukuksuz çalıştırmaları biraz da İrlandalıların Katolik kilisesine olan bağlılıklarından, buradaki ısrarından da kaynaklandı.
Hı hı.
Bu hümanizm bunlarda İbrahim'ciğim tabii bazı, şimdi Avrupa tarihini şöyle incelemek lazım İbrahim'ciğim. Birinci kırılma noktası bu Martin Luther'le başlayan 1517'de, yani 16. asrın ilk çeyreğinde başlayan protestan hareket. İkinci Avrupa'daki kırılma, bunları Necip Fazıl Üstad Avrupa'nın çilesi olarak adlandırır.
Evet.
Ve Avrupa'nın bu çilelerinin özellikle bizim coğrafyamızda yaşanmadığı, o yüzden onların ön kabullerini şimdi bizim kabul etmemiz ve bizim kendi sosyal, kültürel bilim ve kendi kişisel hayatlarımızı aktarmamızı biraz tabii haliyle bir taklitçilik, aşırı taklitçilik olarak vurgulamasında sebebi bu.
Evet.
Çünkü Avrupa hayatında, Batı'nın hayatındaki bu kırılma, ikinci kırılma noktası Burjuva devrimi. Tabii bu 1789 Fransız İhtilali, Büyük Fransız İhtilali ile birlikte gelen yeni bir toplumsal sınıfın, Burjuva sınıfının doğuşu bu Avrupa'nın ikinci büyük kırılma noktası ve bu iki büyük temel kırılma noktalarından Avrupa'yı incelemek lazım.
Evet.
Bunların hepsinin de ana başlangıcı kilisenin, Vatikan'ın bilhassa Avrupa üzerinde, halkları üzerinde kurduğu büyük baskı İbrahim'ciğim. Şimdi mesela onlardan bir tanesinin ben bir örneğini vermek istiyorum sana.
Lütfen.
Sadece şimdi bu Galileo Galilei zaten dinleyicilerimizin hemen hepsi tanır.
Lise tarih kitaplarında anlatılıyor, evet.
Tabii. Yani ilkokuldan liseye, o orta öğretim, yüksek öğretim çağına kadar normal sıradan halkında çok tanıdığı bir isimdir. O astronomi noktasındaki keşifleri ve sunumlarıyla birlikte çok tanınır. Şimdi ben onun üzerinden kilisenin yaptığı ve bir nevi Avrupa halkları için haklı görünen, bizim için değil bak, oraya tekrar geleceğiz, bizler için değil bu. Yani bu Protestan hareketi olduğu gibi sahiplenmeye çalışan İslam dünyası bu noktada büyük hatalara girişti ama evet, elhamdülillah tabii ki ümmetin yanlış üzerinde birleşmeyecektir haberi ve müjdesiyle peygamberimizin, marjinal kaldılar. Ama yine de sesleri çok çıkan, okumuş kesimden, bilhassa üniversitelerden çok büyük destek bulması sebebiyle sesleri çok çıkan bir yapı olmasına rağmen bugün bile toplum katmanlarında bizim hamdolsun kabul görmezler. Hı hı. Ama yine de tehlikenin büyüklüğünü göstermek açısından Avrupa'daki yansımalarını, ne şartlarda Avrupa bu yollara zorlandığının anlaşılması için bu örneği vereceğim. Böyle bu işte 1500'lerin o sonlarına doğru yaşıyor, 16. yüzyılın sonlarında doğru yaşayan bir. Şimdi bu 1632 yılında, yanılmıyorsam tarihini şey yapmayalım, karıştırmayalım ama o yıllarda iki dünyanın eleştirisi isimli bir şeyi var, eseri var.
Hı hı.
Şimdi Galileo şunu söylüyor İbrahim'ciğim. Bu o günlerde büyük de bir kendi meslektaşları tarafından da kıskançlığa uğruyor sırf bir görüşlerinden dolayı.
Evet.
Bu Pisa Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseldikten sonra bazı teoriler ortaya koymaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi, bir gün bu meşhur Pisa Kulesi'ni biliyoruz. Şimdi onun nasıl bir hafif eğri olduğunu biliyoruz. Bunun Pisa Kulesi'nin üzerine çıkıyor İbrahim'cim. Elinde iki demir gülle var.
Hı hı.
Bir tanesi küçük, bir tanesi de o küçükten 10 kat daha ağır bir demir gülle. Bunların ikisini de aynı anda kulenin tepesinden yere bırakıyor. O günkü aristofiziğinin yansımasına ve kabulüne aykırı olarak ikisi, bu iki demir gülle aynı anda düşüyor. Halbuki o dönemde bir genel kabul var İbrahim'ciğim. Bir cismin ağırlığı arttıkça düşüş hızının da artacağı artması yönünde bir, evet, genel aristofiziğinin kabulü var. Fakat şey diyorlar Galileo'ya, yani ya diyorlar sen o zaman haklıysan ne alaka diyorlar, yani tüy, kağıt ya da yaprakla deneriz.
Daha yavaş düşüyor aşağı doğru.
Daha yavaş düşüyor. Evet. Tüy, kağıt da yaprak da bu ağır demir cisimlerden daha çabuk, daha yavaş düşecektir. Ama Galileo o zaman diyor ki geniş yüzeyli cisimler hava mukavemetiyle karşılaştığı için onların düşmesi daha geçtir.
Yani ağırlıkla alakası aslında yok ama yüzeysel ağırlıkla, genişlikle alakası var.
Aynen öyle. Bunu diyor, biz havasız bir ortamda denesek, ister tüy, ister demir, ister gülle olsun, havasız bir ortamda bir tüyle demir gülle aynı hızda düşer.
Hı hı.
Allah Allah, tabii bu o dönemde müthiş bir şeye dönüşüyor bu. Sadece meslektaşlar arasında değil, aynı zamanda da kiliseye olan şikayetlerden dolayı 1592 tarihinde Pisa Üniversitesi'nden kovuluyor İbrahim'ciğim. Tabii daha sonra Avrupa tarihlerinde kendisinden tabii bugün bile çok büyük övgüyle bahsediliyor Galile'den. Fakat Galile'nin asıl şöhretini getiren sunumları diyelim, bilimsel sunumları diyelim, bu güneş sistemi ve gezegenlerin hareket kanunları ile ilgili. Şimdi Batı yıllar boyu aşağıladığı, hatta idamla Engizisyon Kilisesi'nde yargıladığı Galileo'nun hakkını iade eder. Fakat şundan hiçbir zaman tabii bahsetmezler. Bu güneş sistemi ve gezegenlerin hareket kanunlarını öncelikli olarak Biruni'den okuyor İbrahim. Daha sonra Fergani ve Ali Kuşçu'dan okuyor. Bir daha ilerleyen günlerde araştırmalarını, dönemlerde araştırmalarını Vefa ve Ulu Bey gibi Müslüman alimlerin çalışmalarına kadar genişletiyor. Hatta optik alanında İbn Heysem'in çalışmalarından çok etkileniyor Galile. Bunların ışığında bilimin ilerlemesi gerektiğini, özellikle müspet bilimlerin ilerlemesi gerektiğine dair bir hükme varıyor.
Evet.
Fakat tabii her ne kadar Rönesans başlamış da olsa konuşmamızın başlangıcında dediğimiz gibi kilise ve onun skolastik düşünce yapısı Galile'nin Müslüman bilim adamları kadar aynı zamanda da Batlamyus ve kendisinden hemen önce Kopernik tarafından da tekrarlanan bu iddiaları, ki Kopernik de yargılanıyor biliyoruz. O zamanki kilisenin anlayışı şu: dünya alemin merkezidir. Dünya kımıldamaz. Kainat dünyanın etrafında.
Etrafında döner, evet.
Güneşin etrafında döner. O zaman kilisenin kabulü bu İbrahim. Fakat Galile, Batlamyus ve Kopernik ve diğer Müslüman bilim adamlarının görüşleri ve kendi araştırmaları doğrultusunda geniş bir tafsilat oluşturmuş bu noktada. Büyük bir birikim oluşuyor kendisinde. Bu konudaki tebligatlarını sunduktan sonra İngilizasyon Mahkemesi'ne sevk ediliyor. Mahkeme kendisine öncelikle hapis cezası uygun görüyor. Çünkü ne kadar büyük bir alim olduğunun onlar da farkında. Fakat ruhunun şeytanın bu ivalarından, kötülüklerinden kurtulması için işkencecilerin eline verilmesi ve bu işkenceyle şeytanın bedeninden çıkarılmasına hükmediyorlar.
Tam bir ortaçağ zihniyeti, evet.
Aynen öyle. Aslında Rönesans'ın içindeyiz.
Evet.
Yani artık uyanış başlamış Avrupa'da. Tabii daha çok kuzeye ait bir uyanış olsa da güney de bundan etkilenmiş. Çünkü Rönesans zaten İtalya merkezli. Buna rağmen kilise tabii ana coğrafyasında olduğu için bu tür bilimsel gelişmelerin de henüz tepesinde, o demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor.
Evet.
Tabii Galile bu tür katıksız bir vahşete dayanabilecek bir beden ve ruh yapısında biri değil İbrahim. Görüşlerinden geri adım atıyor. Papalık da cezasını kısa bir sürelik ev hapsine çevirdikten sonra kendisini serbest bırakıyor. Fakat son olarak mahkeme salonundan çıkarken söylediği bir söz vardır. Bu benim çocukluğumdan beri zaten çok meşhurdur. Hemen herkes bilir. Ben mahkemeden çıkarken şunu söylediği duyuluyor Galile'nin: ben ne dersen diyeyim dünya yine de dönüyor diyor. daha sonraki hayatı işte etrafından, çünkü ziyaretçileri engelleniyor. Onu bütün bilim çevresinden falan uzak tutuyorlar.
Evet.
O da zaten toplum hayatına soğuyor.
Fikirleri sonra, yayılmasın diye, her ne kadar geri adım atmış olsa bile fikirleri yayılmasın diye.
Aynen öyle, aynen öyle. Gene de fikirleri tehlikeli kabul edilerek o bir zorunlu bir müzeviliğe itiliyor. Ve bu şekilde yaşamını sonlandırıyor. Yani burada bize çıkan çok önemli bir konuşmamızın ilk başında dediğimiz bu Avrupa'daki özgür düşünceye olan baskının en müşahhas, herkesin bildiği, herkesin ilkokul çocuğundan dediğimiz gibi üniversitedeki çağında çocukların bildiği bir vaka olduğu için özellikle bunun üzerinden vurguladım. Bu sıkıntılar üzerine Avrupa'daki kırılmaların, sosyal kırılmaların, sosyoekonomik kırılmaların yaşanması söz konusu. Coğrafi keşiflerde bunun bir yansıması aslında İbrahim. Çünkü her türlü gerileme ve bilhassa bu tür baskıcı düşünceler ekonomik şartların bozulduğu dönemlerde iyice artıyor İbrahim.
Evet.
Avrupa her ne kadar protestan hareketiyle bu üzerindeki baskıdan kurtulmaya çalışsa da ona ekonomik kaynaklar gerek.
Kesinlikle.
Biz önceki sohbetlerimizde Vasco da Gama ve Bartolomeo Diaz'dan bahsetmiştik.
Evet.
Onun üzerinde tekrar durmayalım. Şimdi
evet, evet. Şimdi
Christoph Kolomb.
Abi, evet, evet, şöyle evet. Yapalım isterseniz abi. Christoph Kolomb'la alakalı mevzuyu ikinci bölümde konuşalım. Olur. Hatta Kristof Kolomb'un mektuplarını konuşacağız bu programımızda demiştik. Bu ikinci bölümde yetmeyebilir. Belki bir sonraki programda bir kısmı kalabilir. Araya gitmeden hemen şunu sormak isterim kısaca abi. Şimdi 1204 Latin istilası, yani işte Avrupa'daki Haçlı ordusunun İstanbul'a, Konstantinopolis'e gelerek orayı talan etmesi, yerle bir etmesi, ki geçtiğimiz programlarda siz yine tafsilat anlatmıştınız. Kuşatma 1453 kitabında da konu çok net bir şekilde, çok güzel bir şekilde resmedilmiş. Peşi sıra işte Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u kuşattığı sırada yine İstanbul'daki, Konstantinopolis'teki Ortodoksların Katoliklerden, Papalıktan yeterli desteği alamadığı, hatta işte kısmi bir destek gelmiş olsa bile bunun yetersiz olduğu, buna rağmen iki kilise arasında, Ortodoks ve Katolik halkları arasındaki gerilimin devam ettiğini görüyoruz. Peki Avrupa'daki bu uyanış hareketi dediğimiz, yani Rönesans ve Reform hareketi, kiliseye başkaldırı hareketinin, bu gibi olayların, yani Katolikliğin ve Papalığın Avrupa'da veya Hristiyanların bulunduğu coğrafyalarda gerçekleştirdiği yahut gerçekleştirmediği, yapabilecekken yapmadığı, bilerek yapmadığı yardımların ve gerçekleştirdiği zulümlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış gibi bir yargı doğru olur mu sizce?
Doğrudur İbrahim'cim. Çünkü ilk sohbetlerimizde, ta ilk kuşatma ile ilgili ilk sohbetlerimizde kısaca bir üzerinde de bir bahsetmiştim galiba. Hı hı. Bu artık Türklerin Varna ve 2. Kosova Savaşları 1444 ve 1448 savaşlarından sonra 2. Murat Han döneminde yaşanan bu Avrupa adına felaketlerden, büyük umutlara rağmen yaşanan bu felaketlerden sonra artık Türklerin ve dolayısıyla Müslümanların kendi coğrafyalarından atılamayacağına dair bir umutsuzluğa kapıldılar. Zaten İstanbul'un müdafaası hususunda aslında bunlar daha büyük bir organizasyon oluşturabilirlerdi.
Evet.
Fakat şunu görüyorlardı. Zaten 1395'ler elden çıkmak üzereydi Yıldırım Beyazıt'tan döneminde. Yani güç bela işte o Emir Timur Han'ın hareketi, doğudan hareketiyle son anda durmuştu. Daha sonraki kuşatmalarda yine 2. Murat Han'ın 1422'deki kuşatmasında o büyük tekrar bir Haçlı seferinin toplanması ve orduda yayılan bir kanlı İsrak salgınının kuşatmayı kaldırmaya zorlaması neticesinde yine şehir düşmek üzereydi. Yani Avrupalılar bunu biliyorlardı. Fakat artık bunu bir umutsuz bir mücadele olarak görmeye başlamışlardı ki bilhassa 2. Kosova Savaşı'ndan sonra Türklerin, bırak İstanbul'un korunması, artık Balkan coğrafyasından sökülmesi artık onlar için imkansız olarak görülüyordu. Yani ben aklıma zaman zaman şu gelir, o günün yaşayan Avrupalı liderleri bizim 400 küsur yıl elimizde tuttuğumuz bu coğrafyalardan o 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sırasında nasıl birkaç hafta terk ettiğimizi görseler, adamlar öyle kabus gördüklerini ya da rüya gördük, yani güzel bir rüya gördüklerini falan düşünürler.
Gözlerine yani inanamazlardı.
İnanamazlardı yani bu. İlerleyen sohbetlerimizde zaten ondan bahsederiz muhtemelen.
Eyvallah abi. Bir ara verelim isterseniz Okay abi.
Eyvallah.
Ardından Kristof Kolomb'u konuşmak üzere tekrar buluşalım. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte ve bendeniz İbrahim Baran'la birliktesiniz. Aradan önce biraz İstanbul'un fethinin Avrupa tarihi açısından ve genel anlamda dünya tarihine de çok ciddi etki etmişti bu olaylar tabii ki. Dünya tarihi açısından önemini ifade etmek üzere biraz coğrafi keşifleri ve Rönesans reform hareketlerinin başlangıcını konuşmuştuk. Galile'den bahsetti Okay Tiryakioğlu, çünkü Galile'de o dönemde Avrupa'daki zihniyetin ve buna karşı ortaya çıkan başkaldırı hareketinin geldiği noktayı anlatması bakımından mühimdi. Okay abi, geçen programımızda Kristof Kolomb'dan bahsetmiştik ve Kristof Kolomb'un mektuplarını biraz konuşacağımızı söylemiştik. Dilerseniz programımızı dinlemeyenler için, o bölümü kaçıranlar için Kristof Kolomb'la alakalı kısa bir giriş yapalım, ardından mektuplarını konuşalım. Buyurun abi.
Eyvallah. Yunancım o dönemde Avrupa'da şöyle bir kendi içlerinde dilden dile aktardıkları bir müjdeli haber vardı. Doğu'da büyük bir Hristiyan kralın yaşadığı, bu kralın Kral Prester John isimli bir kralın yaşadığı, bunun Doğu'nun zenginliklerine Hristiyanlar adına büyük bir kısmına sahip olduğu, eğer bu Prester John'a ulaşılırsa Osmanlı'ya karşı, Türk ilerleyişine karşı Doğu'dan da büyük bir cephe açılabileceğine dair tuhaf, biraz destanlara daha çok dayanan, çünkü gerçeklikte hiçbir aslı yok zaten. Hı hı. Böyle bir itikat günden güne yayılmaktaydı. Buraya Ofir ülkesi ismini veriyorlardı. Tıpkı daha sonra gene İspanyolların ve Portekizlerin Eldorado olarak Amerika kıtasında, Güney Amerika'da bilhassa Eldorado, altın ülke olarak adlandıracakları o hayali ülkelere ulaşmak gibi böyle bir şey vardı. İtikatları vardı. Yani itikada dönüşmüştür resmen. Hı hı. Çünkü sürekli batıya gidersen doğuya varırsın. Düşüncesi Christoph Kolomb küçüklükten itibaren, tabii eski tarihler bunu böyle söyler, ruhuna yerleşmişti. Bu şekilde davranacak. Kral Prester John'a ulaşacak. Bu şekilde de Osmanlı'ya karşı da büyük bir cephe, aynı zamanda zenginliğe ulaşacak büyük bir cephe açacaktı. Fakat bahsetmiştik, bu şimdi büyük tarihçiler ve din araştırmacıları ve tarihçiler var. Bunlardan bir tanesi Yahudi din adamı ve tarihçi David Einhorn. Şimdi bu Joyce of Jewish Folklore isimli eserinde Kolomb gerçekte yeni dünya için ayrılıyordu diyor. Yani burayı bilerek gidiyordu diyor. Aslında bu yeni dünyanın varlığını önceki Viking kaşifler araştırmalarından biliyordu. Esas gizli amacı güçlü Yahudi dostları için bir yer bulmak. Şimdi tabii bunlar daha çok komplo teorisi olarak tarihlerde reddedilen görüşler olsa da ciddi tarihçilerin de kimi zaman eserlerinde geçirdikleri fakat Batı'yı çok rahatsız eden, Batı ve Batıcı görüşleri rahatsız eden bir takım derinlemesine de baktığınız zaman hakikatler İlhancığım. Aykon şöyle devam ediyor. Ben bunu evvelki programımızda galiba söylemiştim. Bunu hatırlatmak daha yarar var.
Lütfen.
Aslında ismi Columbus değildi. Genova'da doğmuş bir İtalyan hiç değildi. Hı hı. Asıl ismi Juan Colom'du. Ve İspanya'nın güneyinde Pontevedra kıyılarında yakınlarında doğmuş bir İspanyol Yahudisiydi. Fakat bu İtalyanların herhalde Amerika'nın kuruluşunda işte yani büyük emekleri olmasından kaynaklanan bir hassasiyetten midir nedir? Genova'da olduğu hakikati ve olduğu iddiası bir hakikati olarak da zaten bugün genel kabul olarak tüm dünya tarihlerinde geçer. Ama işin her zaman bir hususla ilgili bazı ciddi iddialar da varsa, hani bizden gençlere böyle bir vasiyet gibi olsun bu, her görüşü değerlendirmekte fayda var.
Evet.
Bu noktada illa bir görüşü alıp sahiplenmek ya da bana etraftan ne derler düşüncesiyle bu tür ciddi iddialara sırt dönmek de doğru değil. Bunu belirtmiş ve hatırlatmış olalım. Netice itibariyle 1492'nin sonbaharında, Ekim ayında Christoph Kolomb Haiti'ye ulaştı. İşte burası Avrupalılarca yeni dünya tabiriyle anılacak, yalıtılmış bir kıta buldu. Resmi tarihler böyle söyler. Fakat biz artık bugün Vikinglerden değil, Müslüman gemicilerden, Müslüman denizcilerden ve şimdi bir takım eski denizcilerden bu tür haritaların elde edildiği ve tamamen bilinçli bir harekat üzerinde olduğunu biz Christoph Kolomb'un görüyoruz. Resmi tarihler kabul etmese de bunları da değerlendirmek lazım. Hı hı. Şimdi Christoph Kolomb'u bu bölgenin yerlileri, yani Amerika yerlileri dostça karşılıyorlar İbrahim'cim.
Evet.
Bir iki program önce sana iki gencin YouTube'da yaptığı programdan bahsetmiştim.
Evet, evet.
Bu Batılıların önce işte Pioneer olarak adlandırılan Amerika tarihlerinde Batılıların ne kadar kahraman, ne kadar cesur, yürekli insanlar olduğu ve vahşi yerliler tarafından ne bir gadre uğradıkları, nasıl kıyıldıkları, çoluk çocuk canlara nasıl kıyıldığına dair gene artık resmi tarihin bile utanacağı ama belki Amerikan Cumhuriyetçilerinin tutucu Amerikalıların, belki güneydeki Amerikalıların kabul edebileceği bir takım iddiaları dinlendirdiklerini söylemiştim. Hı hı. Ve bunun aşağısında binlerce beğeni, binlerce yorum. Evet, gerçek tarihi böyle öğreniyoruz falan gibi. Aklı hayale gelmeyecek. Bugün hiçbir aklı başında Amerikalı'nın bile dahi bunu kabul etmediği şekilde. Ancak dediğim gibi işte o Texas yöresinde, bölgesindeki New Mexico'ya doğru, Güney Kaliforniya'ya doğru falan. Oradaki yerli Amerikalıların, yani yerli dediğim ilk yerleşimcilerin torunlarının kabul edebileceği. Çünkü oralarda eğitim düzeyi biraz daha kuzeye doğru geri. Ancak oralarda, ki kendi işlerine de onlara zaten güneydeki o insanlara redneck derler, yani kızıl ense, yani bu tarlalarda ve köy hayatı yaşadıkları, kırsal hayat yaşadıkları için onu kendi içlerinde bu şekilde biraz aşağılarlar. Hı-hı. Ancak bunlar da kabul edebilecektir artık. Tamamen propaganda yönelik kabuller.
Wikipedia tarihçiliği abi.
Nasıl İbrahim?
Wikipedia tarihçiliği. Yani
aynen oradan... öyle. Ya Wikipedia bile utanır ya. Bunlar yani yani bunlar doğrudan bu tezleri konuştukları zaman, işte Batı'nın tezlerini tekrarladığın zaman, İbrahim'cim doğrudan sen aydın lafını, aydın kabulünü üzerine almış oluyorsun. Hı hı. Şimdi kültür dünyasında daima bu insanların bir üstünlüğü var İbrahim'cim. Çünkü bunların çocukları, bunların gençleri yanlış görüşlere saplansalar bile daha fazla okuyan taraf.
Doğru.
Yanlış görüşlere saplansalar bile üniversitelerde daha aktif olan taraf. Dolayısıyla sesleri daha fazla çıkan taraf olduğu için bu cenahın insanlarının görüşleri daha saygıdeğer, daha genel kabule açık bulunuyor. Fakat tabii gerçekler balçıkta sıvanamaz, güneş balçıkta sıvanamaz. Mutlaka bir, o kurur ve dökülür, güneş ışığını bir şekilde gönderir.
Evet, kesinlikle öyle.
Şimdi Kızılderililer karşılarında İbrahim'in tüm bedenleri zırhla kaplı. Hatta at Amerika kıtasında yok o dönemde. Yani hı-hı, ilk Kolomb'un gittiği dönemde at yok. At Asya özgü bir hayvan. Atların üzerinde bu yeni bu kaşifleri, yerleşimcileri karşılarını görünce bunları eski dinlerin, o animist pagan dinlerinin getirdiği tesirle birer bir tür tanrı zannediyorlar İbrahim'in. Önlerine secde ediyorlar ilk çıktıklarında gemilerden atlarla birlikte. Çünkü atla insanı birleşik zannetmişler.
Hı-hı.
Bu insanlar son derece misafirperver davranıyorlar bu yeni gelenlere karşı. Tabii İspanyol ve Portekizlilerin, bu kolonicilerin görünen amacı, bugün resmi tarihte de iddia edilen amacı, buraya medeniyet getirmek gibi bence. Medeniyet dedikleri Hristiyanlık merkezli yeni bir toplum düzeni buralara getirmek. Buralarda teknik gelişmelerinde, ellerindeki teknik gelişmelerinde sunarak bu insanları ilkellikten ve barbarlıktan kurtarmak olarak gösteriyorlar kendilerini.
Evet.
Fakat bu tıpkı bunu ondan kısa bir süre önce fetih yıllarından birkaç sene, 10 sene, 1444'lerde falan başladı bu Afrika'daki sömürgecilik hareketi, hı hı, Batılılar için. İbrahim, çünkü Türk ilerleyişine karşı yeni sermaye bulma, yeni insan gücü bulma hareketleri o 1444'lerde falan başladı. O dönemde şimdi Afrika'ya geliyorlar. Şimdi bu Nijer, Kenya'nın ilk devlet başkanı var İbrahim'cim, özgür hı-hı olduğu dönemde. Jomo Kenyatta.
Evet.
Şimdi onun sözleri bu noktada çok daha açıklayıcı olacaktır bizim sözlerimizden. Onu söyleyeyim.
Lütfen.
Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil vardı.
Evet.
Bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapatarak dua etmesini öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde de topraklarımız vardı.
Hı-hı.
İşin aslı budur. İşin aslı budur.
Tabii sadece İncil'le de değil abi. Daha sonra ellerine bir de silah aldılar.
Aynen öyle.
Evet. Yani aynen kan öyle, dökerek, kıyım aynen yaparak öyle gerçekleştirdiler sömürgecilik variyetleri.
Aynen öyle. Bunun bir din ayağı, bunun merhametli ve vitrine sunulabilecek ilk sunumu olduğu için bu şekilde davrandılar ve bu şekilde anlattılar.
Hı-hı.
Şimdi Christoph Kolomb'un bir mektubu var İbrahim'cim. Ve günlüğünde de onlar böyle geçiyor. Günlüğünde de benzer satırları hem Batı'ya, İspanya ve Portekiz'e mektuplarına gönderirken aynı zamanda günlüğünde de benzer kelimelerle geçiyor. Şimdi bunlar resmi tarihlerde de geçiyor ama. Şimdi bu okuyacaklarım resmi tarihlerde de var.
Hı hı.
Şimdi bu Batılıları büyük kahraman olarak gören ve gösteren zihniyet kendi işine geldiği zaman resmi tarihten devşirir. Kendi işine gelmediği zaman resmi tarihin verilerini de reddeder İbrahim. Bu çok enteresan bir şey.
Hı hı.
Bu hiçbir zaman tam anlaşılamayan bir şey. Yani aslında örnekler genişletilir de belki süremiz yeterse yaparız.
Bu programın yani sonuna kadar abi gidelim. Yetmezse evet, diğer programda Kolombo konuşmaya devam edeceğiz tabii ki.
Yani bizim şeyimize gelecek mi? Şimdi İbrahim'cim yani o 28 Şubat sürecinde şimdi çocukları alıyorlardı. Şimdi senin yaşın daha genç İbrahim'cim.
Hatırlıyorum abi, ben de o dönemde yaşadığım bir takım sıkıntılar vardı. O dönem, onun için niye hatırlıyorum?
Ha, şimdi televizyonlarda falan İbrahim'cim akşam 7 olmasını, o akşam 7 haber bülteninin başlamasını karnım ağrıyarak bekler. Ailemin geneli de o zihniyette olduğu için alkışlayarak bakarlardı o korkunç, o zulüm olaylarına. Çok büyük o mide rahatsızlıklarımın çoğu dönemden kalma.
Evet.
Bir gün böyle şeyde ortaokulu polis basmış. Çocukların üzerine, bunlar 12-13 yaşında kız çocukları.
Evet.
İmam Hatip'li kız çocukları, başları örtülü. Polisler kapıları kilitlemiş. Çünkü buraya başörtü girilmemesi lazım artık. Çocuklar pencerelerden kaçarken o meşhur o renkli medyanın o büyük televizyon kanalları işte polise karşı direniş ya polis sonra bu çocukları bir kısmını jopla içeri soktu falan. Kahraman polisin şeyi falan. Ya Allah Allah. İkna doları süreci başladığında da şimdi resmi tarihten oraya geldik İbrahim'cim. Yani
evet, evet.
Tuhaf bir istedikleri zaman istedikleri şekilde gerçekte oynama huyları var bu insanların.
Şimdi, kesinlikle öyle.
O ikna odalarında kızlara, o kız çocuklarına modern eğitimin, çağdaş eğitimin bu şekildeki görünümle yapılamayacağı, onların bu şekilde kendilerini medeni dünyaya, yani batıya, yani modern dünyaya kabul ettiremeyecekleri, bunun kendileri için bir utanç olacağı, hayatları boyunca da bu utancı yaşayacakları falan gibi tamamen afaki, ortada ön kabullere dayalı, yani zamandaki orta çağdaki o skolastik düşünce a priori böyle tamamen kendilerine geriden gelen herhangi bir deneye, tecrübeye de dayanmayan bir ön veriyi, bir düşünceyi, ön kabulü çocuklara tekrarlarlardı. Çocuklar evet, zaten çoğu buna direndiler zaten.
O Nur Serterler falan değil mi?
Evet. Yani işte
İstanbul Üniversitesi'nde.
Onlardan bir tanesi.
Yani Osmanlı'nın çöküşü de abi biraz yani Tanzimat'la gelen süreci değerlendirerek o çöküşü okumak lazım. Biraz yani o özenti hayatın sosyal hayata entegre olmasıyla da alakalı bir şey. Ben evet, bu Kolomb meselesi bitince onu da soracağım yani. Biz evet, Avrupa'da bir takım gelişmeler yaşandı. O dönemde bizim topraklarımızda neler oldu? Hani bu belki başka programın konusu belki olabilir ama yine de bu konu gelmişken bunları da soracağım inşallah. Evet.
Şimdi Kristof Kolomb mektubunda şöyle bahsediyor yerlerden ve resmi tarihlerde var. Hı-hı. Ama bunu dediğim gibi işte istedikleri gibi oynuyorlar. Şimdi şöyle diyor mektubunda, sade, dürüst ve aşırı düzeyde eli açık insanlar bunlar. Sahip oldukları herhangi bir şey istenince hemen veriyorlar. Başkalarına olan sevgileri kendi üzerine olandan çok daha fazla. O günlerde günlüğünde tarihle atarak, o günlerde benzer bir cümleler var günlüğünde. Şöyle diyor, bunlardan çok iyi hizmetkar olur. Sadece 50 adamla bütün bu yerlilerin hepsine kolayca boyun eğdirebiliriz. Her istediğimizi yaptırabiliriz diyor günlüğünde. Şimdi bu Haiti'ye ulaştıktan sonra burada bir askeri üs kuruyor. Buradan doğru, çünkü batıdan gelecek destek buraya gelecek.
Evet.
Buradan ileri harekatları da buradan ana karargah olarak verildikten sonra buradan yapacaklar. Halk bunları Haiti halkı da son derece hoş bir şekilde karşılıyor. Fakat daha ilk günlerden itibaren bunlar altın için, bir altın şeyi var. Çünkü İspanyollar tam altın için hareket etmişler İbrahim'ciğim. Bak Portekizler bile o kadar değil. Ama İspanyollar, diğer sömürgeciler de o kadar değil. Daha sonraki yüzyıllarda işte İngiltere, Hollanda, Fransa'sı da bu kadar değil. İspanyollar sadece altın için hareket eden bir millet o dönemde. Altın. Şimdi işkenceler, tecavüzler, işte köleleştirme çabaları inceden başlıyor. Fakat tabii buna bir aksinamel oluşuyor. Haiti yerlileri bu kurulan askeri üssü İbrahim'ciğim ani bir baskınla organize oluyorlar. Ani bir baskınla ele geçiriyorlar. Tabii intikam maksadıyla da tabii oradaki içindeki askerlere de merhamet gösterilmiyor elbette ki.
Evet.
Tabii bunun ardından İspanyollar daha büyük bir güçle destek alıyorlar ülkelerinden. Büyük bir Latin katliamı o dönemden itibaren başlıyor. Yani Haiti'den başlıyor. Katliam, işkence, tecavüz, yasa, hak, hukuk, hiçbir şey yok zaten bu insanlar için öngördükleri.
Evet.
Haiti halkı tümden köle haline getiriliyor. Şöyle deniyor, 3 ayda bir bize belirlediğimiz miktarda altın temin edeceksiniz. Altın ve inci temin edeceksiniz. Şimdi bunların daha sonra İngilizler de yaptılar bunu. Hindistan civarındaki sularda, Bengal sularında özellikle.
Tabii Fransızlar da Afrika'da bunun benzerlerini yaptılar abi.
Evet. İbrahim. Şimdi şimdi bu insanlar zaten inci avı yapıyorlardı. Zaten ciğerleri gelişmiş. Üzerlerine kış dönemlerinde bile üzerlerine zeytinyağı mesela bulayarak suya dalıyorlar. Suda daha uzun üşümeden kalabiliyorlar bu şekilde. Zaten derinlere dalabiliyorlar ve vurgun yemeden de yukarı çıkmaya başarabiliyorlar. Alışmış insanların bünyeleri.
Evet.
Bu insanları ciğerleri patlayana kadar suyun altında tuttular İbrahim'ciğim. Kendileri zaten bölgede artık hakimiyetlerini güçlendiği dönemde kendilerine rekabet edebilecek bir unsur da bırakmıyorlar. Bu insanların çoğu zaten sakat kalmış. Daha sonra İngilizler yapacaklar bunu. Hindistan'da bu örneğini vermiş miydik daha önceki sohbetlerde hatırlamayamadım ama buradaki ipek dokuma tezgahlarında yerel iş gücünü bedava kullandıkları için özellikle Bangladeş bölgesinde buradaki tezgahlar daha sonra kendilerine rakip çıkmasın diye bölgedeki tehdidi, çekilebilme tehdidini de öngörerek oradaki o ipek dokuma tezgahlarındaki ustaların parmaklarını kesiyorlar.
Evet.
Böylece sanat doğrudan bir şekilde onların elinden devam edemeyecek. Aynı şekilde Amerika'da da bu şekilde devam ediyorlar. 3 ayda bir belirli miktarda altın getirilmesini, Haiti yerlerine ve inci getirilmesini dikte ediyorlar. Altını istedikleri miktarda getirenlerin boyunlarına madeni bir levha asıyor ve bunları diğerlerinden daha özgür tutmaya başlıyorlar İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani bir nevi bu insanlara bu hayvani muamele şöyle diyelim. Zaten o bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. O Beni Ahmer Devleti yani Endülüs'ün son devleti yıkıldıktan sonra Kraliçe Isabel Kriston Kolomb'u verdiği sözü tutuyor ve onu bu yeni kıtanın keşfi için gönderiyor. Bu yani 1492'den o 1886 artık köleliğin ilk kesilmesi yani köle artık batıda da köleliğin kaldırılması tarihlerinden itibaren Amerika'da 70 ila 90 milyon Amerikan yerlisi bu kahramanlar tarafından, bu öncü kahramanlar tarafından güya İbrahim'in tırnak içinde katledilmiş.
Evet.
Katledilmiş. Şimdi bunların katliamlarını enteresan yöntemler de kullanıyorlar. Sadece silahla değil. Bu insanlara çiçek mikrobunu yayıyorlar İbrahim'ciğim.
Salgın hastalıklar değil mi?
Salgın hastalıklar. Şimdi Avrupa'dan zaten pek çok salgın hastalık gelmiş bu insanlarla birlikte. O dönemde yerler bu hastalıkları tabii bünyeleri tanımıyor.
Evet.
Çiçek bunlardan bir tanesi. Sadece bir tanesi. Yani kanlı ishalden kızamığa kadar pek çok verem, pek çok hastalık buralara ulaşmış. Bu insanlara bünyeleri bunu tanımıyor. Mesela bu özellikle kuzey yerlileri soğuğa karşı çok dayanıklı. Ama adam öyle bir grip virüsüyle geliyor ki oraya. Avrupalı buna dayanıyor. Küçük bir ateş birkaç burun akıntısıyla geçiriyor ama yerler aralarında yayıldığı süratte ölüme de sebep oluyor.
Hı hı.
Bilhassa kuzeyde İbrahim'ciğim. Şimdi hatta bak unutmadan şunu da söyleyeyim.
Lütfen.
Sohbet sırasında unutabilirim. Çünkü şimdi bu bölgedeki yeni kurulan kolonilerde Amerika kıtasında plantasyonlarda işte şeker, kahve bütün plantasyonlarını kullanabilmek için buradan tabii çok büyük kıyımlar yapıyorlar ve ellerinde hazır iş gücü kalmıyor. Buraya Batı Afrika'dan özellikle bu siyahi Afrikalılar işte bu tarafa Amerika'ya aktarılmaya başlanıyor. İbrahim'ciğim hatırlarsam ismini daha sonraki sohbetlerden birinde bu ismini de veririm kitabın. Köle Gemisi diye bir kitap. 2016 yılı basılmış yanılmıyorsam. Afrika'dan Amerika kıtasına olan bölgede köpek balıkları gemilerin, bu köle gemilerinin gideceği güzergahı öğrenmişler ve köle gemilerini tanıyorlar İbrahim.
Çünkü yani gemilerden okyanusa insan atıyorlar değil mi abi?
Tabii tabii. Şimdi tabii bunun bir çetelesi durmamış. Fakat 6 milyon ile 12 milyon Afrikalının korkunç ağır şartlar altında o gemilerin ambarlarında tutunduğu ve bu aralarda hastalıklardan ve sadece taşımadaki çok kötü şartlardan dolayı buralarda öldükleri ve bu sayıda insanların işte 6 ile 12 milyon arasında insanın suya atıldığı, köpek balıklarının yemedildiği ve bu yolculuk boyunca gerçekleştiği için burada köpek balıkları güzergahı öğrenmişler İbrahim'ciğim.
Evet, çok
yani
enteresan.
Normalde Batı Afrika kıyısında olması gereken köpek balıkları Amerika kıyısında. Amerika kıyısında olması gereken büyük beyaz köpek balıkları Afrika kıyısında. Ya bu yani sadece bu bile resmi tarihin genel olarak kabul ettiği, fakat tabii genel bir şey olmadığı için, genel bu konuda bir çetele insan, kaç insan öldü, ne kadar insan öldü, bunlar ortalama rakamlardan üzerinden girildiği için netleştirilemiyor. Fakat bu kabul ediliyor. Genel bir kabul İbrahim'ciğim.
Avrupa ondan sonra bir de bütün bu yaptıklarını görmezden gelerek insan haklarından, demokrasiden, şundan bundan bahsederek bir
takım... Onlara daha detaylı örneklerine gireceğiz.
Örgütler kurdu. Abi programımızın sonuna geldik. Şimdi
Devam ederiz buna önümüzdeki...
Bir sonraki programda bu konuya devam edelim. Bir de şey de kaldı yani bu hani Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketleri gerçekleşirken biz ne yaptık? Biraz da bunu konuşarak inşallah bir sonraki programımıza tamam. devam edelim. Çok teşekkür ediyorum abi.
Ben teşekkür ederim bence.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Ukay Tiryakioğlu ile birlikte bu programımıza coğrafi keşiflerin sonrasındaki süreci, Rönesans ve Reform hareketlerini konuştuk. Christoph Colomb'u biraz konuştuk ve Batı'da gerçekleşen katliamları, Afrika'da ve Amerika kıtasında gerçekleşen özellikle katliamları konuştuk. Önümüzdeki programda bunun üzerinden konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz.